Ayrım 26, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 321. Bir de Eris Tatalis ismi geçmektedir. Cali Nus adı da geçmektedir. Tıbbın tecrübelerinden söz edilmektedir. Yukarıdaki alıntıda Razi'nin adı geçiyor. İki Razi var. Birisi çok güvenilir bir kişidir. İran'da Rey şehrinde milattan sonra 854 yılı civarında doğmuş, 925-935 yılları arasında ölmüştür. Asıl adı Muhammed bin Zekeriya olan Ebu Bekir el-Razi, Rey'de ve Bağdat'ta hastaneler yönetmiştir. İslam toplumunda dini sert şekilde eleştiren bir bilim adamıdır. İnsanın doğuştan gelen özelliklerine göre sınıflara ayrılması görüşünü reddetmiştir. Dini liderlerin dayatmalarını reddetmiştir. Mucizeler meselesine gelince bunların mümkün olmadığını düşündü ve hatta bugün kayıp olan Kitabül Fî Meyyerettü Bihi Sahara Meyyettâhi Min Uyûbil Enbiya, Peygamberlerin Hileleri başlıklı bir kitap yazdı. Hipokrates ve Öklides gibi bilim adamlarının dini liderlerden daha önemli olduklarına inandı. Gerçekten de el-Razi din savaşlarına götüren fanatizmi doğurduğu için dinin kesinlikle zarar verici olduğunu ileri sürdü. Dipnot: Colin R. Ronan, Bilim Tarihi, sayfa 262. El-Razi bilimin sürekli gelişme gösterdiğine inanan bir bilim kişisiydi. Bu anlamda bilimin en üst noktasına çıktığını söyleyen Aristotelesçi Galen'e ve onun gibi düşünenlere karşı çıkmıştır. İster Galenos'tan ister başkasından gelsin bilimde dogmalara rağbet etmedi. Doğa alemi söz konusu olduğunda atomcu görüşleri Demokritos'unkinden pek farklı değildi ve dört unsurun kök elemanın atomlardan oluştuğuna inandı. Dipnot: Colin R. Ronan, AG, sayfa 262. Din karşıtlığı el-Razi'nin bir kenara itilmesine neden olmuştu. İbn-i Sina da el-Razi'ye karşı çıkanlar arasındaydı. Elmalılı tefsirinde ana rahmindeki ilk 40 gündeki önemli gelişmeler Ebu Bekir el-Razi tarafından anlatılmışsa bu sağlam referans demektir. Yunus Emre'nin bildikleri 800'lü yılların sonuna 900'lü yılların başına kadar geriye gitmiş demektir. Ancak 1149 senesinde Rey şehrinde doğmuş, 1210 senesinde ölmüş olan Fahrettin Razi de var. Elmalılı tefsirinde anlatılan o Razi ise yine de bilgi 1200'lü yıllara kadar geri gidiyor demektir. Bu kişiler doğum ile ilgili bilgileri nereden almışlardı? Bu araştırılabilir. Bizim aradığımız ya da bundan sonra araştırma yapacak arkadaşların aramaları gereken normal üremeyi açıklamaya çalışan ve yukarı Mezopotamya'da yaşayan bilim adamı ya da adamları kimlerdir? Hangi topluluklarla ilişki kurmuşlardır? Muhammed'in kendi zamanındaki bilimsel çalışmaları kaynak vermeden Kur'an'a aldığı biliniyor. Her birinizin yaratılışı anası karnında 40 günde toplanır, nereden aldığını bulmak önemlidir. İnsanların her zaman nerede olurlarsa olsunlar gökyüzü ile ilgilendiklerini, bazılarının doğruya çok yaklaştığını yukarıda verdiğimiz örneklerden anlıyoruz. Mısır, Mezopotamya, eski Yunan, Amerika gibi yerlerde çok değerli insanların, bilim adamlarının olduğu bir gerçektir. Ancak Platon ile başlayan, Aristo ile devam eden ve Batlamyus ile doğruya çıkan dogmatizmin neredeyse 1800 yıl kadar, Kopernik'ten sonraki 300 yılı da sayarsan 2100 yıl kadar insanoğluna zaman kaybettirdiğini düşünüyoruz. Dinsel bağnazlık olmasaydı eğer insanoğlunun çok daha ileride olacağı çok açıktır. Araştırma yapacak arkadaşlara varsayımlar sunmak istiyoruz. Takdir edersiniz ki bu alanlar özel alanlardır. Özellikle Aleviler tıp konusunu kendilerine sır olarak seçtikleri için, insanı kendilerine alan olarak kabul ettikleri için pozitif bilimlerle ilgilendikleri anlaşılmaktadır. İlgili arkadaşların çalışmaları Alevi tarihinin açığa çıkartılması açısından çığır açacaktır. Günümüzde tıp alanında engizisyon yoktur. Tıp konusundaki bilimsel çalışma açısından devletin engelleyici olacağı da düşünülemez. Pisagor ufuk açıcı olabilir. Pisagor bilimsel tıbbın temelini atmış bir kişidir. Greco-İtalik okul Pisagor veya Pythagoras, M.Ö. 580 ile 489 arasında tarafından kurulmuş olan bilimsel tıbbın temelini oluşturan büyük bir felsefe okuluydu. Aynı yıllarda Güney İtalya'da bulunan Kroton kasabasında da gelişmekte olan bir tıp okuluna sahipti. Pisagor'un okulunun buradaki okulla bağlantısı vardı. Pisagor Kroton okulunda bir takım düzenlemeler yapmıştı. Yeni başlayanlar için katı kurallar koymuştu. Bu şekilde okulun ayakta kalmasını sağlayarak birçok araştırma yapmıştı. Okulun öğrencileri çok gizli bir topluluk gibi davranırlardı. Uzmanlar liderlerine bağlı kalacaklarına, deneyimli olmayanlara özel bilgilerini ifşa etmeyeceklerine yemin ederlerdi. Dipnot, Tıp Tarihi, Editör Paul Lewis, sayfa 24. Alevilerin de katı kuralları var. Milattan önceki dönemlerde yapılan tartışmalar, ortaya konan görüşler doğru da olmayabilir. Örneğin bebeğin göbek bağında 3 damarın bulunduğunu ve alışverişin bu damarlar aracılığıyla yapıldığını tıp bugün biliyor. Göbek bağındaki damar sayısı 4 olarak bilinirmiş 600'lü yıllarda. İnsan vücudunda 366 damar bulunduğu, anne rahmindeki ilk nüvede bunun saptandığı söylenmiş olabilir. Belki de saçma bir düşüncedir. Çünkü mikroskopun olmadığı bir dönemde bu sayıya nasıl ulaşıldığı bugünkü doktorlara saçma gelebilir. Ama bunu kim saçmaladı, kim söyledi? O kişiyi ya da kişileri bulmak boynumuza borçtur. Hint'te M.Ö. 6. yüzyıla kadar hayvan üzerinde teşrih yapılmıştır. Budizm ile beraber bir daha ne hayvan ne de insan açılmıştır. Açılan kadavralarda, toplar damarlarda, venalarda kanın varlığı, atar damarlarda arteria ise yokluğu tespit edilmiş olduğundan venaların kan, arteriaların da hava taşıdıklarına inanılmıştır. İnsan vücudunun sulanmasının göbek üstünden çıkan 70 kanal tarafından olduğu söylenirdi. Ayrıca 300 kemik, 500 gaz, 210 mafsalın varlığından da söz edilir. Dipnot Profesör Doktor Emine M. Atabek, Doçent Doktor Şefik Gökay, Başlangıcından Rönesans'a kadar Tıp Tarihi, sayfa 75. Bu alıntı da göstermektedir ki mikroskoptan çok önce bilim adamları insan vücudu ile ilgilenmişler, çeşitli varsayımlar ileri sürmüşlerdir. Net rakamlar verilmektedir. Bu rakamların doğru olup olmadığını tıp ile ilgilenen insanlar bilebilir ancak. Mikroskop bulunmadan önce damarlar ve kalp ile ilgili çalışma yapılmadığı doğru değildir. Ürdün'deki Karak'ta 1233 yılında doğmuş olan El-Kuf'un çalışmaları bilinmektedir. Haçlı seferleri sırasında esir hastaların üzerinde çalıştığı anlatılmaktadır. Bugün El-Kuf, kılcal damarlar için verdiği tanım ve kalp kapakçıklarının işlemesiyle ilgili açıklamaları sayesinde hatırlanmaktadır. Bunu mikroskop döneminden çok önce Avrupa'da Malfigi'nin kılcal damarları tanımlamasından 400 yıl önce yapmıştır. Ancak El-Kuf'un tanımı çok dikkatli bir gözlem sonucu yapılmış olup şanslı bir tahminin ötesindedir. Dipnot Colin R. Ronan, Bilim Tarihi, TÜBİTAK, sayfa 263. Yukarıdaki Murat Bardakçı'nın yazısından aldığımız alıntıda rahimdeki ilk insanın vücudunda 248 kemik olduğundan söz ediliyordu. Tıp bugün yeni doğan bir çocuğun vücudunda 300 kemiğin bulunduğunu, yetişkin olduğu dönemde ise 206 kemiğin bulunduğunu tespit etmiştir. Koç Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Ali Ülger internette yayımlanan Matematiğin Kısa Bir Tarihi başlıklı yazısında çok ilginç bir bilgiye yer vermektedir. 641'de Müslümanların Mısır'ı fethi sırasında, bu okulun kapanmasından sonra müzeyumda çalışan bilim adamları kitaplarını alarak Sasanilerin hakim oldukları Güneydoğu Anadolu yani Harran, Urfa ve Mezopotamya içlerine Cundişapur'a, şimdiki Betlabat göçmüşlerdir. 529 yılında da Bizans İmparatoru Justinian Atina'daki Platon'un akademisini kapatmıştır. Akademinin kapanmasından sonra orada çalışan bilim insanlarının bir kısmı da doğuya göçmüşlerdir. Dipnot Ali Ülger Matematiğin Kısa Tarihi http://home.ku.edu.tr/aulger/histofmathematics.html. Benzer tür pek çok bilginin bir araya getirilmesi, bilim adamlarının izlerine sürülmesi, özellikle Süryani bilim adamlarının dikkatle incelenmesi konumuz açısından önem arz etmektedir. Bilim adamları neden başka bir yere değil de Harran'a, Urfa'ya gelmişlerdir? Bilindiği gibi yakın tarihte Harran sadece çöldü, 7. yüzyılda ise çok önemli bir bilim merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Urfa'da, Antakya'da, Nusaybin'de kütüphanelerin yakılması da önemlidir. İnsan vücudu açmanın yasak olduğu bir dönemde yaşadığımız topraklarda gizlice vücut açan, bu bilgileri sır eden bir grup olmalıdır. Veya hayvan vücudunu inceleyen, farklı bilgilere ulaşan bir grup olmalıdır. Alevilerin düşüncesiyle gizli bir grup arasında sıkı ilişki vardır. Alevilerin sakladıkları bilimdir. Alevi dini bilime inanmaktadır. Bilim adamlarının bilebileceği bilgilerdir onların bildiği. Sıradan köylüler, çiftçiler, avcılar doğumu, cenini, embriyoyu, göbek kordonunu nereden bilecek? Alevilerde 4 kapı 40 makam var. 4 kapının sırrı hakikat kapısındadır. 40 makam yani 40 gün orada tamamlanır. Sırrı hakikat kapısına gelenler sırra ererler. Hakikat kapısından herkes geçemez, geçmemelidir. Kişinin sırrı saklayabilecek nitelikte olması çok önemlidir. Sırrı hakikat kapısı ana rahmindedir. Bu kapıdan geçenler yaptıkları cemde, döndükleri semahta birlikte davranırlar. Yapılması gereken hizmetler ceme katılanlarca icra edilir. Cemde oturan bulunmamalıdır. Bu semahta, bu cemde sazda olmamalıdır. Kırklar semahı ölümle ilgili değil, doğumla ilgilidir. Ceme katılanların cinsiyetinin olmayışı, büryan semaha kalkmaları ana rahmindeki ilk 40 günü anlattığı içindir. Anne rahminde kırklar üryan kalkmışlardı semaha. Sırrı hakikat kapısından geçenler yakasız gömlek yani kefen giyerek büryan kalkarlar semaha. Yakasız gömlek giyerek doğumu anlatanlara ölüm yoktur. Değerli araştırmacı İbrahim Bahadır, internette yayımlanan Alevi Bektaşi inancına göre kadın başlıklı makalesinde benzer bir konuyu incelemiştir. Yazısına Ahmet Yaşar Ocağan bir kitabından Elvan Çelebi'ye ait bir şiir almıştır. Bu şiiri sizlere sunacağız. Sırrı hakikat kapısından geçenler anne rahminde ilk 40 günde cinsiyetin bulunmadığını bilmektedirler. Cinsiyet yaşadığımız günlerde yumurta döllendiği anda biliniyor. Bu yüzden erü avrat birbirin bilmez denilmektedir. Şiirin yazıldığı dönemde Baba İlyas ve Baba İshak'ın düşüncelerinin ve etkisinin devam ettiğini özellikle bilginize sunuyoruz. Kalmaz ayruk bularda lezzeti nefs, mihnete kalbolur muhabbeti nefs. Erü avrat birbirin bilmez, bu ne sırdır, bu sırra akıl irmez. Dipnot aktaran İbrahim Bahadır, Alevi Bektaşi inancına göre kadın. Bütün bu anlatımlardan sonra bazıları hala ilk insan nasıl yaratıldı gibi bir soru sorabilir. Bu tür konulara girecek değiliz, bilim her şeyi açık açık anlatıyor. Her gün insana dair daha olgun düşüncelere ulaşıyoruz. Evrenin nasıl oluştuğunu, evrimin nasıl gerçekleştiğini, insanların yazdıkları kitaplar yazıyor. Okumak isteyen okur öğrenir. Aleviler ne şamanlara, eski Türk inançlarına, ne İslam'a, ne de başka tek ve çok tanrılı dinlere, inançlara benzetilebilir. Anlayışları insana dairdir, bilime dairdir. Dinlerle kökten, temelden farklıdır. Sonuç. Işık tutar yolumuza, İshak kuşu dalımıza konar bizim. Ozan Telli. Işıklı bir geleceğe. İttihat terakkicilerden biri profesörler, sözde araştırmacılar, ilahiyatçılar. Alevileri asimile etmek için aynı şeyleri tekrarlayıp durdular. Takdir edersiniz ki doğruları anlatmak, anlatmaya çalışmak, ısrarlı olmak, tekrar etmek önem arz etmektedir. Sizlere 2 önemli konuda görüşlerimi aktardım. İlki Alevilerin cemlerinin ve semahlarının eski Türk ayinlerine veya şaman ayinlerine benzetilmesi konusuydu. Aklı başında bilinçli, düzenli yapılan cemlerin ve cem erkanında yürünen semahların özellikle transa geçtiğinde kendisini bilmeyen, kendisini bile yönetemeyen, kendisine zarar veren, hareketlerini doğaçlama yapan, söyleyeceklerini doğaçlama söyleyen şamana benzetilmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Benzetmeler politik olarak tercih edilmiştir. Sizlere aktardığım bilgiler doğrultusunda bir daha hiç kimse Alevileri saat istikametinde dönen, kutup yıldızını merkez olarak kabul eden bir kişiye, trans ustası olan üfürükçü, falcı ve sihirbaza, transa geçince eli ayağı bağlanan bir kişiye, şamana benzetemeyecektir. İkinci konu ise Alevilerin, Kürtlerin sırrıdır. Alevilerin düşüncesinin insanla başladığını, insanla bittiğini tekrarlaya tekrarlaya anlattım. Hurafe olan uydurma teorilere itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurguladım. İnsanlar aya bile yeni ayak basmışken, Kırklar Meclisi'nin yıldızlardan sonra geldiği kabul edilen, arşın göğünde toplandığı şeklindeki veya ilk Müslümanların Mekke'de yaptıkları sözde toplantıya bu ismin verildiği doğrultusundaki teoriyi çöpe attım. Alevilere dönük çok sert eleştirilerin yapılması gereklidir. Alevilerin eleştiriye çok ihtiyaçları var. Doğum, doğuş olayını bilen Alevilerin neden kendilerini ifade edemediklerini, kemküm ettiklerini sorgulamak gerekiyor. Alevilik söylendiği gibi bütün dinlerin ser çeşmesi, özü değildir. Alevilik insanlık yoludur, bilim yoludur. Alevilerin semavi dinlerle ve mezheplerle bir ilgileri yoktur. Çağdaş bir insan, çağdaş bir topluluk iki yüzlü olmamalıdır. Kendisini normal kavramlarla ifade etmelidir, korkmamalıdır, hak aramasını bilmelidir. Ayrıca dini inançlar insanların aralarına girmemeli, onların kardeşçe aynı topraklarda yaşamasına engel olmamalıdır. Okullarda birlikte okunmaktadır, iş yerlerinde birlikte çalışılmaktadır, binalarda komşuluk yapılmaktadır. İsteyen istediğine inanabilir, istemeyen inanmaz. Müslümanlar camiye ve mescide, diğer dinlerin mensupları ise örneğin kiliseye, havraya giderler. Alevilerin gidecekleri yer ise cemevleridir. Hiçbir din devlet eliyle başka inançlara veya inançsızlara baskıyı içine sindirmemelidir. Fal, büyü, üfürükçülük, sihirbazlık hurafedir. Rüyaya yatıp gelecekten haber verdiğini söyleyenlere, dağları taşları yürüttüğünü söyleyenlere inanılamaz. Duvarın, dağların, taşların yürütülmesi, yolun yürütülmesi anlamına gelmektedir. Gelenleri, gidenleri, gerçek erenleri, mürşitleri, pirleri, dedeleri, talipleri, gençliğimizi ve gelecek kuşakları selamlıyorum. Aşıklar dini. Dost ile dosta yanmışız, servet ile övünmeyiz. Hak deyip hakka dönmüşüz, cennet için dövünmeyiz. Bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar. Aslına ermektir hüner, beş vakitle avunmayız. Cananımız canımızdır, teni bizim tenimizdir. Sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız. Hakir görmeyiz insanı, cümlemizin birdir canı. Şiir, müzik, hak lisanı, çalar söyler usanmayız. Hüdaiyim, hüdamız var, pir elinden bademiz var, muhabbetten gıdamız var, ölüm ölür, biz ölmeyiz. Aşık Hüdayi. Kitabın sonu, 13 Şubat 2014, sayfa 333.
Dediler serseri kalma şu cihan içinde yürü bir gerçeğe ey can dediler turnalar turnalar telli turnalar sabah dönenlerde çarha girenler şahtan bir elma geldi elma ne güzel elma içi turunç dışı turunç ne güzel elma Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber salalım, yoldaş olalım. gafletten açtım gözümü. Erenler payine canım canım canım sürdüm yüzümü. Bir ayrılık çöktü kara yazımı. Şimdi bir gerçeğe yürü dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Sabah dönenlerde çarha girenler. Şahtan bir elma geldi, elma ne güzel elma. İçi turunç dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber salalım, yoldaş olalım. Bir sultan düşmüşüm her sevdasına. Aşıklar düşmesin canım canım canım el sevdasına. Bir nazar kılmışım kalbim kasına. Eğer aşık isen üryan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Sabah dönenlerde çarha girenler. Şahtan bir elma geldi, elma ne güzel elma. İçi turunç dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber salalım, yoldaş olalım.